و aslında geçen hafta günah hakkında vaaz verdim. Aslında çok ciddi bir konu. Ve bu hafta bu günah da hakkında vaaz vereceğim. Çünkü aslında günahın iki yüzünü incelemek istiyoruz. Yani günahın tüm etkilerinin üstünde duruyoruz. Geçen hafta dediğim gibi günahın bir tarafı şu. Günah bir despot ve insanlar mağdurdu. Gördük ki İsrail halkı baskı altında yaşamaya başladı. Çünkü yeni bir müstakil kral onlara haksızlık etti. 80 yıl boyunca zulmedildiler. Onlar diğer kuşaklardan daha günahlı bir şekilde yaşamadı. Ama günah bu dünya etkilediği için onlar köleleştiler. Günah zorba bir hükümdar ve insanlar bir kurbandı. Tamam? Bizden günahın tarafı bir tarafı bu. İsrail halkı 80 yıl boyunca zulmedildiler ama Tanrı onların feryatlarına ve iniltilerini duydu. Onlara ilgi gösterdi. Hamd olsun çünkü Tanrı feryatlarımıza duyuyor. Bu yüzden Tanrı Musa dışında yaşayan Musa'yı çağırdı. İsrail halkını bu baskıdan kurtarmak için Musa'yı atadı. Tanrı Musa'yı çağırdı ve şöyle dedi. Musa'dan çıkış 3. bölüm. Rab, halkımın Musa'da çektiği sıkıntıyı yakından gördüm, dedi. Angarayıcılar yüzünden etikleri feryada duydum. Ağacılarını biliyorum. Bu yüzden onlara Musa'lıların elinden kurtarmak için geldim. Bizim Tanrımız bir kurtarıcı, değil mi? O ülkeden çıkarıp geniş ve verimli topraklara süt ve bal akan ülkeye. Kenan, Hitit, Amor, Periz, Hiv ve Yavuz topraklarına götüreceğim. İsraillilerin feryada bana erişti. Hamd olsun Tanrı dualarımızı işitiyor. Musa'lıların onlara yapmakta olduğu baskıyı görüyorum. Şimdi gel. Halkım İsrail'i Mısır'dan çıkarmak için seni Firavun'a gönderiyorum. Tanrı Musa'ya atadığı zaman Musa isteksizlikte bulundu. O Tanrı'nın verdiği görevini yapmak istemedi. Musa Tanrı'ya benim halkım bana inanmazlarsa ne olacak diye sordu. Tanrı bunu yanıtlamak için Musa'nın eli aracılığıyla iki belirti yaptı. İsrail halkının önünde bunları yapabilirsin, dedi. Sonra Musa bir bahane daha buldu. Dili ağır, tutuk olduğunu ve iyi bir konuşmacı olmadığını iddia etti. Tanrı kim ağzı verdi insana? Ben konuşmana yardımcı olacağım diye karşılık verdi. Yani Tanrı Musa aracılığıyla belirtileri yapacağını ve Musa'nın konuşmasına yardım edeceğini gösterdi. Başka bir deyişle Tanrı bu görev için Musa'yı seçip donatmıştı. Buna rağmen Musa gitmek istemedi. Belki biz aynı bir şekilde davranabiliriz. Aynı bir şekilde karşılık verebiliriz. Tanrı bize bir şey yapmamızı istiyor. Biz hayır, bunu yapmak istemiyoruz diyoruz. Sonra Musa Tanrı'ya, ya Rab ne olur benim yerime başkasını gönder diye yalvardı. Ve Tanrı Musa'ya öfkelendi. Aynı zamanda Tanrı Musa'ya şefkatli bir şekilde davrandı. Musa'nın abisi olan Harun, Musa'nın yardımcısı olarak Musa'ya gönderdi. Bu yüzden isteksizlikte bulunan Tanrı'nın kulu olan Musa, abisiyle Firavun'a gidip şöyle dediler. İsrail'in tanrısı Rab diyor ki halkıma bırak gitsin. Çölde bana bayram yapsın. Ve o anda Tanrı'yla Firavun'un savaşı başlamış oldu. Firavun'un hikayesinde günahın ikinci yüzünü görüyoruz. Günah insanların seçimiydi ve insan suçludu. Bu gerçek olan hikaye ilerledikçe görüyoruz ki bu savaş hem Tanrı ile Firavun arasında hem de Tanrı ile sahte Tanrılara arasındadır. Musa'dan çıkış hikayesi çok ünlü. Musa'nın prensi denilen çizgi filmi bu hikayeyi anlatıyor ve birazdan bu hikayeyi bilmiyorsanız bunu kısaca anlatacağım. Aslında toplam 10 bela Musa'ya geldi. Bu belalerin hangisini hatırlayabilir misiniz? Tamam, aslında bir yazabilen kişi gelebilir. Çünkü ben eskiden öğretmen olarak çalışıyordum. Bu yüzden çok düzensiz bir şekilde yazıyorum. Tamam, başka? Dolu vardı. Evet, kurba. Evet, kurba. Aslında ikinci bela kurba. Evet. Evet, aynen öyle. Çekirge. Başka? Evet, son bela. En korkunç bela. İlk doğan çocuklarının ölümü. Başka? Pardon? Evet. Karanlık. Belası. Kan. Pardon, kan. Evet. Evet, su kan oldu. Başka? Çekirge. Şimdi, evet, çekirge. Sinek. Aslında iki. İki sinek. Sifri sinek. At sine. Belası vardı. Yok, sonra. Başka? Tamam. Çuban. İki farklı sinek. Belası vardı. Sifri sinek. Evet, karanlık. Karanlık belası vardı. Her şey şimdi. Ha? Yok, iki tane kaldı. Hangisi? Tamam. Kan belası, kurba belası, sifri sinek, at sine, hayvanların ölümü. Hayvanların. Evet. Ve çuban. Farklı sürü de oldu aslında ama evet, 10 tane kötü bela oldu. Aslında ekranda belki bunlara sırayla görebilirsin. İlk önce kan belası, sonra kurba belası falan. En korkunç ilk doğan çocukların ölümüdü. Bir desen, yani bir devir görüyoruz. Musa'da toplam 10 tane bela oldu. Ve kutsal kitaptan belalardan birini okuyacağız. Okuyacağımız bela Musa'ya gelmiş olan 7. bela idi. Aslında acaba okuyabilir misin?
Rab Musa'ya şöyle dedi. Sabah erkenden kalkıp Firavun'un huzuruna çık. De ki, İbranilerin tanrısı Rab şöyle diyor. Halkımı salıver bana, tapınsınlar. Yoksa bu kez senin görevlilerinin halkının üzerine bütün belalarını yağdıracağım. Öyle ki bu dünyada benim gibisi olmadığımı öğrensin. Çünkü elimi kaldırıp seni ve halkını salgın hastalıkta vurmuş olsaydım, yeryüzünden silinmiş olurdun. Gücümü sana göstermek, adımı bütün dünyaya tanıtmak için seni ayakta tuttum. Hala halkımı salıvermiyor, onlara üstünlük taslıyorsun. Bu yüzden yarın bu saatlerde Mısır'a tarihinde görünmemiş ağır bir dolu yağdıracağım. Şimdi buyruk ver. Hayvanların ve kırda neyin varsa hepsini sığınaklara konsun. Dolu yağınca eve getirilemeyen, kırda kalan bütün insanlarla hayvanlar ölecek. Firavun'un görevlilerinin arasında Rabbin uyarısından korkanlar köleleriyle hayvanlarını çabucak evlerine getirdiler. Rabbin uyarısını önemsemeyenler ise köleleriyle hayvanlarıyla tarlada bıraktı. Rab Musa'ya elini göğe doğru uzat dedi. Mısır'ın her yerine insanların, hayvanların, kırdaki bütün bitkilerin üzerine dolu yağsın. Musa değneğini göğe doğru uzatınca Rab gök gürlemeleri ve dolu gönderdi. Yıldırım düştü. Rab Mısır'a dolu yağdırdı. Şiddetli dolu yağıyor, sürekli şimşek çakıyordu. Mısır, Mısır olalı böylesi bir dolu görmemişti. Dolu, Mısır'da insandan hayvana dek kırdaki her şeyi, bütün bitkileri mahvetti. Bütün ağaçlar, bütün ağaçları kırdı. Yalnız İsraillerin yaşadığı Goşen bölgesine dolu düşmedi. Firavun, Musa ile Harun'u çağırtarak, "Bu kez günah işledim," dedi. "Rab haklı ve ben haksızız." Rab'be dua edin. "Yeter, bu gök gürlemeleri ve dolu. Sizi salıvereceğim. Artık burada kalmayacaksınız."
Son birkaç ayet.
Musa, "Kentten çıkınca ellerimi Rab'be uzatacağım," dedi. "Gök gürlemeleri duracak. Artık dolu yağmayacak. Böylece dünyanın Rab'be ait olduğunu bileceksin. Ama biliyorum, sen ve görevlilerin Rab Tanrı'dan hala korkmuyorsunuz. Keten ve arpa mahvolmuştu. Çünkü arpa başak vermişti. Keten çiçek açmıştı. Ama buğday ve kızıl buğday henüz bitmediği için zarar görmemişti." Musa Firavun'un yanından ayrılıp kentten çıktı. Ellerini Rab'be uzattı. Gök gürlemesi ve dolu durdu. Yağmur dindi. Firavun yağmurun, dolunun, gök gürlemesinin kesildiğini görünce yine günah işledi. Hem kendisi hem görevlileri inat ettiler. Rabbim Musa aracılığıyla söylediği, Firavun inat ederek İsrailleri salıvermedi.
Belaların devri şöyleydi. Musa Firavun'a gidip şöyle diyordu. "İsrail'in Tanrısı Rab diyor ki, halkıma bırak gitsin, çölde bana bayram yapsın. Eğer Tanrı'nın halkını salıvermezsen, Tanrı Musa'ya bir bela getirecek," diye anlatıyordu. Ama Firavun Tanrı'nın halkını salıvermeye yanaşmıyordu. Bu yüzden Musa'nın dediği gibi Tanrı Musa'nın eli aracılığıyla Musa'ya bir bela getirdi. Sonunda Firavun Musa'ya dedi ki, "Bu bela dinsin," diye dua et. Sonra halkının bayram yapabilmesi için onlara salıvereceğim. Ama bela bittiği zaman Firavun sözünü tutmadı. Ve Tanrı'nın halkını salıvermedi. Aslında Tanrı'ya kazık atamazsın. Bu yüzden bu devir yine baştan başladı. Çünkü o Tanrı'ya itaat etmedi, sözünü tutmadı. Bu bir genel desen. Her bela bu devri tam olarak takip etmedi. Mesela birkaç kez Firavun Musa'ya bu bela bitsin diye dua etmesini rica etmedi. Bu belalar sonunda doğal olarak bitti. O belalarda Firavun bela bittikten sonra Tanrı'nın halkına salıvereceğini söylememişti. Başka nokta şu. Genel olarak belalar ilerledikçe belalar daha kötü oldular. Başlangıçta bu belalar bütün Mısır'ı etkiledi. Yani bu belalar hem Mısırlılara hem de İsrailleri etkiledi. Ama belalar ilerledikçe Tanrı Mısırlılarla kendi halkı arasında ayrım yapıyordu. Bu bela Mısırlılara etkiledi ama bu bela İsraillerin oturduğu yere etkilemedi. Bir nokta daha var. Başlangıçta ilk iki belada Firavun'un büyücüleri bu belalara da yapabilirdiler. Ama üçüncü bela geldiği zaman Kutsal Kitap diyor ki, "Büyücüler de kendi büyüleriyle tozu sivrisine dönüştürmek istedilerse de başaramadılar. Büyücüler Firavun'a bu işte Tanrı'nın parmağı var." Ve bundan sonra büyücüler Musa'nın eli aracılığıyla yapılmış belirtileri yapmadı. Yani demek ki Musa'nın Tanrısı büyüden ve diğer Tanrılardan daha üstündü. Ve bizim Tanrımız her şeyden daha üstündü. Her şey hükmeden Rabbimiz var. Dediğim gibi, her belayla Tanrı Musa'daki sartı Tanrılara meydan okudu ve galip geldi. Belki bir aslında bu ekranda bunu görebilirsin. Her bela var aslında sartı Tanrı vardı. Ve Musa, o Tanrı, bu sarte Tanrı'ya meydan okudu ve gelip geldi. Aslında Mısırlılar bir takım tanrılara tapındılar. Bu tanrılar her şey yapamazdı. Her tanrının özel bir gücü vardı. Farklı tanrılar farklı şeyleri kontrol ettiler. Mesela birinci Bela Nili itkiledi. Nil nehrini itkiledi. Mısırlılar bir Nil tanrısına tapındılar. Onun adı Happy idi. Aslında belki sonraki slide'a gidebilirsin. Sonra tanrılara burada. Sarte tanrılar tabi. Ve Happy Usulada. Onun adı Happy idi. Tanrı bu Bela getirdiği zaman ben güvendiğiniz Tanrı'dan üstünüm diyor. Rablerin Rabbi, kralların krala, Musa'daki Tanrıların sahte olmuş olduğunu gösterdi. Ve bu hikaye birkaç başka açıdan bakabiliriz. Bu gerçek olan hikayeden birkaç farklı ders öğrenebiliriz. Ama bugün Firavun'un Tanrı'ya karşılık verdiğini görmemizi istiyorum. Firavun ile Tanrı arasında hiddetli bir savaş vardı. Bu savaşın merkezi Firavun'un yüreğindeydi. Yüreklerimizin durumunun yaptığımız davranışlarla bir ilişkisi var. Bu hikaye bize bu gerçeği açık bir şekilde gösteriyor. Kutsal kitaba göre tavırlarımız ve davranışlarımız yüreğimizden kaynaklanır. Yani günahlı davranış insanların yüreğinden kaynaklanır. Ve Firavun'un hikayesinde aklına başına getirici bir desen var. Firavun Tanrı'nın halkını sala vermeyi reddetti. Bu yüzden bir Bela Mısır'a geldi. Bu Bela ortadan kaldırıldı. Ama Bela dindiği zaman Firavun'un yüreği katılaştı, nasırlaştı. İlk Bela'dan önce Tanrı Musa'ya şöyle dedi. Sana buyurduğum her şey abiyine anlat. O da Firavun'a İsrailleri ülkesinden salıvermesini söylesin. Ben Firavun'u inatça yapacağım ki belirtilerimi ve şaşırlasa işlerimi Musa'da artırabileyim. Ama Firavun sizi dinlemeyecek. İkinci Bela'dan sonra okuyoruz ki ancak Firavun ülkenin rahatladığını görünce Rab'in söylediği gibi inatçılık etti. İnatçılık etti ve Musa ile Harun'u dinlemedi. Üçüncü Bela'dan sonra Tanrı'nın kelamı şöyle diyor. Büyücüler Firavun'a bu işte Tanrı'nın parmağı var dediler. Ne var ki Rab'in söylediği gibi Firavun inat etti. Musa ile Harun'u dinlemedi. Dördüncü Bela'dan sonra yazıldı ki Musa Firavun'un yanından çıkıp Rab'e dua etti. Rab Musa'nın isteğini yerine getirdi. Firavun'un görevlilerinin halkının üzerinden at sineklerini uzaklaştırdı. Tek sinek kalmadı. Öyleyken Firavun ne oldu? Firavun bir kez daha inatçılık etti ve halka salıvermedi. Bir desen görüyor musunuz? Korkunç bir desen. Beli dindikten sonra Firavun'un ne oluyordu? Onlar salıvermedi. Aynı zamanda inat etti. Firavun kendi yüreğini katılaştırdı. Ama altıncı Bela'dan sonra şu korkunç sözleri okuyoruz ki. Rab Firavun'u inatçı yaptı. Rab Firavun'u inatçı yaptı. Rab'in Musa'ya söylediği gibi Firavun'un Musa'yla Harun'u dinlemedi. Sekizinci Bela'dan sonra yine yazıldı ki. Ama Rab Firavun'u inatçı yaptı. Firavun'u İsrailleri salıvermedi. Dokuzuncu Bela'dan sonra okuyoruz ki tahmin edebilir misin? Ne söyleyecek? Ancak Rab Firavun'u inatça yaptı. Firavun İsrailleri salıvermeye yanaşmadı. Korkunç. O kadar korkunç bir gelişme gördünüz mü? Başlangıçta Firavun inat etti. Firavun inatçılık etti. Ama Belal'a ilerledikçe Tanrı Firavun'u inatçı yaptı. Üç kez bunu okuyoruz. Başlangıçta Firavun inat etmeyi seçiyordu. Ama Firavun sürekli inatçılık ettiği için sonunda Tanrı Firavun'un seçtiği yola gitmesini izin verdi. Vay be. Bunu istemiyoruz değil mi?
Asla.
Bu düşünce çok korkunç. Ve bundan neler öğrenebiliriz? Biz günahla oynayamayız. Oynayamayız. Aslında eğer sürekli günah işlersek ve Tanrı'ya isyan edersek, yüreğimiz katılaşacaktır. O kesin. Bazen imanlı olmayanlar diyor ki, şimdi Tanrı'nın ardından gitmek istemiyorum. Ne yapmak istersem yapalım. Hayatımın patronu benim. Bunu duydun mu? Sonunda yaşlandıkça Tanrı'ya çevireceğim. Ama ilk önce eğlenceli bir zaman geçirmek istiyorum. Ama yaşlandıkça bu yüzden Tanrı'ya döneceğim. Ama Firavun'un hikayesine göre mesele şu ki, Tanrı'ya itaat etmeyerek, biri Tanrı'ya itaat etmeyerek inat ediyor. Ve onun yüreği katılaşıyor. Ve sonunda bu kişinin vicdanı fazla katılaşabilir. Ve Tanrı'ya dönmez. Tabii ki Tanrı bir mucize yapabilir. Ama bir süreç var. Üstelik Firavun'un hikayesinde en büyük ve korkunç ders şu. Tanrı Firavun'un seçtiği yoldan gitmesine izin verdi. Ve sonunda Tanrı onu inatçı yaptı. Aslında yeni anlaşmada Pavlos günahın yayılması hakkında anlatır ki ve Firavun'un hikayesinin gölgesini görebiliriz. Pavlos insanların kederli hikayesini şöyle anlatıyordu ki Romalılar 1. bölüm 21. ayetten okuyalım.
Tanrı'yı bildikleri halde onu Tanrı olarak yüceltmediler. Ona şükretmediler. Tersine düşüncelerinde budalalığa düştüler. Anlayışsız, yüreklerini karanlık bürüdü. Akıllı olduklarını ileri sürerken akılsız olup çıktılar. Ölümsüz Tanrı'nın yüceliği yerine ölümlü insana, kuşlara, dört ayaklılara, sürüngenlere benzeyen putları yeğlediler.
Çok teşekkürler. Ama insanların hikayesi böyle. İnsanlar Tanrı yerine başka sahte tanrılara tapındılar. Ama ne oldu? Tanrı ne yaptı? Pavlos bunu anlatıyor.
Neden Tanrı birbirlerinin bedenlerini aşağılasınlar diye onların yüreklerini tutkuları içinde ahlaksızlığa teslim etti.
Ve aslında biraz daha. Evet.
Tanrı'yı tanımakta yarar görmedikleri için Tanrı onları yararsız düşüncelere, yakışıksız davranışlara teslim etti.
Çok teşekkürler. Aslında yeni antlaşmada aynı bir hikaye görüyoruz değil mi? Korkunç bir hikaye. Firavun'un hikayesi ve insanların hikayesi böyle. İnsanların Tanrı ile ilişkisi bozuldu. Çünkü insanlar Tanrı'ya isyan etti. Tanrı'ya itaat etmedi. Günah insanların seçimiydi ve insanlar suçludu. Ve Hristiyanlar olarak Firavun'un hikayesinden neler öğrenebiliriz? Biz günahla oynayamayız. Günah bir zehir. Ve günah işlediğimiz zaman yüreğimiz katılaşmaya başlar. Kral Süleyman şu bilge sözleri yazdı. Her şeyden önce her şeyden önce yüreğinde, yüreğine koru. Çünkü yaşam ondan kaynaklanır. İsa'yı Rab ve kurtarıcı olarak kabul ettiyseniz, İsa'ya iman ettiğiniz zaman Tanrı taştan yüreğinizi çıkardı ve etten yüreğini size verdi. Bu yüzden şimdi Tanrı'nın isteklerini yapmak istiyoruz. Çünkü Tanrı yeni bir kalbi bize verdi. Ama Hristiyanlar olarak yüreğimizi korumamız lazım. Yoksa yüreğimiz katılaşabilir ve Tanrı'dan çevirebilir. İbranilerin yazarı şöyle yazdı. Bu nedenle Kutsal Ruh'un dediği gibi bugün onun sesini duyarsanız ve bence bu sabah tapınma zamanı süresince Tanrı bizimle konuştu. Bugün onun sesini duyarsanız atalarınızın baş kaldırdığı çölde onu sunadığı günkü gibi yüreklerinizi nasırlaştırmayın. Ve o devam ediyor. Ey kardeşler! Ve aslında Hristiyanlara yazıyor. Tamam? O bizim için. Ey kardeşler! Hiçbirinizde diri Tanrı'ya terk eden kötü, imansız bir yüreğin bulunmamasına dikkat edin. Gün bugündür denildikçe birbirinizi her gün yüreklendirin. Öyle ki hiçbirinizin yüreği günahın aldatıcılığıyla nasırlaşmasın. Çünkü Mesih'e ortak olduk. Yalnız başlangıçtaki güvenimizi gevşemeden sonuna dek sürdürmeliyiz. Kardeşlerimiz, bu bir ciddi konu değil mi? Yüreğimiz yumuşak olsun. Yüreğimiz nasırlaşmasın. Ama böyle bir şey olabilir. Günahla oynarsak sanki yüksek kolesterolü yemek yiyor gibi olur. Eğer fazla yağlı yemek yersek kalp damarlarımız katılaşacaklar. O kesin. Beklenmedik bir gün bir kalp krizimiz olacak. Aynı zamanda sürekli günah işlersek yüreğimiz katılaşacak. Ve Tanrı'dan yüreğimizi çevirecek. O korkunç bir şey olur. Günahlarımızla acımasız bir şekilde yüzleşelim. İsa'nın sözlerine kulak versene. Biliyoruz ki İsa nadir, İsa şefkatli bir şekilde konuştu. İsa yaşam verin sözleri getirdi. Ama İsa bazen sert bir şekilde konuştu. İsa'nın sözlerine kulak versene. Eğer sağ gözün günah işlemene neden olursa onu çıkar at. Çünkü vücudunun bir üyesinin yok olmasa bütün vücudunun cehenneme atılmasından iyidir. Eğer sağ elin günah işlemene neden olursa onu kes at. Çünkü vücudunun bir üyesinin yok olması bütün vücudunun cehenneme gitmesinden iyidir. Sert sözler var. İsa bizi uyarıyor. Kardeşlerim, İsa'nın ardından gidenler olarak biz günaha düşebiliriz. Bazen günahla savaşmaya durduruyoruz. Bazen ayartıldığımız zaman günahın tatlı sözlerini takip edip günah işleyebiliriz. Sevgili kardeşlerim, günaha acımasız bir şekilde karşı koyalım. Tanrı'nın gücüyle günahla savaşalım. Dediğim gibi, günah insanların seçimidir. Ve insanlar suçludur. Eğer günaha düştüysek, Tanrı'nın merhameti var, hamdolsun. Eğer günaha düştüyseniz, günahlarınızı kabul edip itiraf etmelisiniz. Ve günahlarınızdan tövbe etmelisiniz. Tanrı'nın kelamının dediği gibi, umut dolu sözler. Günahımız yok dersek, kendimizi aldatırız. İçimizde gerçek olmaz. Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bize her kötülükten arındıracaktır. Günah işlemedik dersek, onu yalancı durumuna düşürmüş oluruz. Onun sözü içimizde olmaz. Yavrularım, bunları size günah işlemeyesiniz diye yazıyorum. Ama içimizden biri günah işlerse, adil olan İsa Mesih bizi babanın önünde savunur. Hamdolsun, İsa bizi savunuyor. İsa bizim için aracılık ediyor. İsa bizim günahlarımızı aldı, üstlendi. Evet, bizim avukatımız. O günahlarımızı, yalnız bizim günahlarımızı değil, bütün dünyanın günahlarını da bağışlatan kurban. Kardeşlerim, hay kalkalım. Ne oluyor? Aslında ilk önce bir ilahi birlikte söyleyeceğiz. Sonra kendimize sunayım. Tanrı, bende yanlış bir şey varsa bana göster diye dua edeceğiz. Tamam mı?